Ayrım 14.
Balık avından eve dönerken Unga'nın gözlerinde gördüğüm bakışlar bir an bile gözlerimin önünden gitmiyordu. Biliyordum, eninde sonunda ona kavuşacaktım. O akşamın alacakaranlığında ıssız sokaklarda yürüyor ya da kendisini yakalamam için sabah çiğleriyle nemlenmiş kırlarda beni ardından koşturuyor ve ancak Unga kadının gözlerindeki bakışların verebileceği umutlarla yüreğimi titretiyordu. Binlerce kentten gelip geçtim. Kimileri bana yakınlık gösterdi, karnımı doyurdu, kimileri güldü, kimileri ise açtı ağzını, yumdu gözünü. Ama ben dişimi sıktım. Yaban ellerde yoluma devam ettim. Yabancıların çirkinliklerini gördüm. Kimi zaman ben, yani reisoğlu reis olan ben, başka adamların buyruğunda çalıştım. Bu adamlar ki kendi soydaşlarının alın terlerini yağmalayan ve onların çektiği acılardan altın sızdıran küfürbaz adamlardı. Ama hala hiçbir ipucu yakalayamamıştım. Bunun üzerine ürediği yere geri dönen bir ayı balığı gibi yeniden denizlere açıldım. Ama bu kez başka bir limana, kuzeye uzanan başka bir ülkeye yol aldım. Ve burada sarışın deniz kurduna ilişkin yarım yamalak bilgiler çalındı kulağıma. Öğrendiğime göre adam bir ayı balığı avcısıydı ve o sıralarda okyanusa açılmıştı. O zaman tembel Sivaş, tayfalarla dolu bir ayı balığı avcı teknesine atladım. O mevsimde av alanı kuzeydeydi ve ben adamın belirsiz izi boyunca kuzeye doğru yollandım. Aylarca denizde didindik durduk. O yelkenli konusunda epey çene çaldık. Yelkenlinin karıştığı çılgınca işler üzerine çok şey işittim. Ne var ki bir kez olsun ufukta göremedik onu. Kuzeyde ta Pribilof'lara dek uzandık. Sahile vuran bir sürü ayı balığı avladık. Daha bedenleri soğumaya kalmadan ılık ılık güverteye taşıdık onları. Sonunda frengi deliklerinden bile kan ve yağ akmaya, adamların ayakları kaymaya başladı. Derken koca koca silahlarla üstümüze ateş açan buharlı bir gemi takıldı peşimize. Ama biz yelkenleri fora ettik. Sular tezgahlarımızı yıkayıp tertemiz etmeye kalmadan sisler arasına dalmıştık bile. Korkudan yüreklerimiz ağzımıza gelmiş bir halde biz kaça duralım dediklerine göre o sırada sarışın deniz kurdu da Pribilofs'taki fabrikayı basmış, adamlarının bir bölümü şirketin işçilerini etkisiz hale getirirken öbürleri de tuz ambarlarından 10.000 yeşil tulum kaldırıp götürmüşler. Dediklerine göre diyorum ama ben inanıyorum doğru olduğuna. Çünkü kıyılar boyunca çıktığım seferlerde bütün kuzey denizleri bu adamın becerdiği işler ve yiğitliklerle çalkalanıyordu. Bu bölgede toprakları bulunan üç ulus gemileriyle her yerde fellik fellik onu arıyordu. Unga'nın ününü de işittim. Onu öven şarkılar yakmıştı kaptanlar. Adam nerede? Unga da oradaymış. Dediklerine göre onların geleneklerini öğrenmiş. Üstelik mutluymuş da. Ama ben bildiğimden şaşmıyordum. Biliyordum ki onun gönlü Akuta'nın sarı kumsalında yaşayan kendi halkındaydı. Böylece epeyce bir zaman geçti. Denize bir kanalla bağlanan bir limana geldim. Ve orada adamın Rusya denizlerindeki ılık güney ülkelerinin doğusunda büyük okyanus taraflarında ayı balığı avına çıktığını öğrendim. Ben de artık bir denizci sayılırdım. Adamın soydaşlarıyla birlikte bir gemiye atladım. Onun arkasından ayı balığı avına çıktım. Bu yeni ülkenin karasularında bir iki gemi vardı. Ama biz ayı balığı sürüsünü gözden kaçırmadan ilkbahar boyunca hep kuzeye yöneldik. Dişi ayı balıkları gebeydi. Rus karasuları sınırını aşınca bizim adamlar mırın kırın etmeye başladılar. Korkmuşlardı. Neden derseniz sisten göz gözü görmüyordu. Kayıklardaki adamlar her gün yitip gidiyorlardı. Çalışmaya istekli değillerdi artık. Bu durumda gerisin geri dönmek zorunda kaldı kaptan. Ama sarı saçlı deniz kurdunun kolay kolay korkmayacağını biliyordum ben. Avının peşini bırakmazdı o. Hatta parmakla sayılacak kadar az adamın gidebildiği Rus adalarına bile ulaşırdı. Her neyse, karanlık bir geceydi. Gözcü başka sarada uyukluyordu. Bir sandal indirdim denize ve uzun ılık kara parçasına doğru tek başıma yol aldım. Güneydeki Yedo körfezine gittim. Burada gözünü daldan budaktan sakınmayan vahşi adamlarla buluşacaktım. Yoshiwara kızları ufacık tefeciktiler. Çelik gibi de parlaktılar. Baktıkça bakacağı geliyordu adamın. Ama ben oralarda oyalanamazdım. Çünkü biliyordum ki ayı balıklarının kuzeydeki yuvalarına yakın olan dalgalı deniz yüzeyinde sallana sallana yol alıyordu Unga. Dünyanın ta öbür ucundan gelmiştir Yedo Körfezi'ndeki adamlar. Ne tanrıları vardır ne de evleri barkları. Japon bayrağı altında yedi denize fink atarlar. Ben de onlarla birlikte Kopar Adası'nın zengin kayalarına gittim. Burada yığınla kürk ve tuz elde ettik. Geri dönmeye hazırlandığımız zamana dek o durgun denizde tek bir kul çıkmadı karşımıza. Sonra bir gün güçlü bir rüzgar sisleri üfürüp götürünce bir de baktık ki üstümüze gelen bir uskuna ve onu hemen ardında da bacasında duman saçan bir Rus savaş gemisi. Rüzgara pupamızı alıp kaçmaya başladık. Öbür uskuna gitgide yaklaşıyordu bize. Bizim iki adımımıza karşılık o üç adım ileri atılıyordu. Pupasında da deniz aslanını andıran yelili adam duruyordu. Yelken bezi sarılı korkuluklara tutunmuş, kahkahalarla gülüyordu ve Unga da oradaydı. O anda tanımıştım onu. Ama ne zamanki toplar deniz üzerinden bombardımana başladı, adam onu hemen aşağı yolladı. Dedim ya, biz iki adım atıyorsak, onlar üç adım atıyordu. Her sıçrayışta yeşil renkli dümen dolabını görüyorduk. Ben sırtım Rus toplarına dönmüş, dümeni ha babam çekip çeviriyor, bir yandan da küfürü basıyordum. Herifin bizi geride yem olarak bırakmak, böylelikle de biz yakalanırken kendi paçasını kurtarıp sıvışmak istediğini biliyorduk çünkü. Sonunda direklerimiz devrildi. Rüzgarın önünde yaralı bir martı gibi sürüklenmeye başladık. Fırsattan yararlanan sarı saçlı denizci ise ufku açıp gözden silindi. O ve Unga. Elimizden ne gelirdi ki? Hamderiler durumu açıklamaya yetiyordu. Bizi alıp bir Rus limanına götürdüler. Oradan da kuş uçmaz, kervan geçmez bir bölgeye. Burada bir tuzla da bizi kazmayla çalıştırdılar. Bir bölümümüz öldü ve kimimiz de ölmedi. Naz battaniyesini omuzlarından sıyırdı. Büklüm büklüm kaslarla bezeli vücudu açığa çıktı. Sırtında pençe pençe kamçı izleri göze çarpıyordu. Prince battaniyeyi örttü hemen. Hiç de iç açıcı bir görünüşü yoktu çünkü. Uzun süre kaldık orada. Canımıza okundu. Adamlar kimi zaman güneye doğru kaçıyordu. Ama her seferinde gerisin geri getiriliyorlardı. Derken bir gece Yedo Körfezi'nden gelenlerle birlikte kazan kaldırdık. Muhafızların silahlarını aldık ve kuzeye yöneldik. Uçsuz bucaksız bir ülkeydi burası. Sulak ovalar, gür ormanlar vardı. Sonra soğuklar bastırdı. Her yer karla kaplandı. Hiçbirimiz yolu bilmiyorduk. Bitmek bilmeyen ormanın içinde aylarca güç bela ilerledik. Şimdi doğru dürüst anımsayamıyorum pek. Yiyeceğimiz çok azdı. Sık sık yere uzanıp ölümü bekliyorduk. Sonunda soğuk denize kapağı atabilmiştik. Ama denizi görmek de topu topu üç kişiye kısmet olmuştu. Sağ kalanlardan biri Yedo'da kaptanlık etmişti. Geniş toprakları ve buz üstünde bir yerden başka bir yere nasıl geçileceğini ezbere biliyordu. O bize yol gösterdi. Ne kadar sürdü bilmiyorum ama nasıl olduysa oldu ve sonunda iki kişi kaldık. İstediğimiz yere ulaştığımızda o ülkede yaşayan beş yabancı ile karşılaştık. Adamların derileri ve köpekleri vardı. Oysa bizler pek yoksulduk. Öldürünceye dek karların üstünde dövüştük adamlarla. Bu arada kaptan da ölmüştü. Böylece köpeklerle deriler bana kaldı. Ondan sonra kırık dökük buzların üstünde yola çıktım. Batıdan esen bir fırtına beni kıyıya atana dek sürüklendim durdum. İşte sonra Golovnin Körfezi, Pastorik derken papaz. Sonra güneye yöneldim, ta güneye, ilk kez gezip dolaştığım ılık güneş ülkelerine. Ne var ki denizin beti bereketi kalmamıştı artık. Kelleyi koltuğu almalarına karşılık pek dişe dokunur bir kazanç sağlayamıyordu ayı balığı avına çıkanlar. Filolar dağıldı, kaptanlar ve tayfalar aradığım kimseler konusunda bilgi veremiyorlardı artık. Bunun üzerine ben de azgın okyanustan uzaklaştım. Ağaçların, evlerin, dağların yerli yerinde durup hiç kıpırdamadığı topraklara daldım. Gezip tozmadığım yer kalmadı. Nice şeyler görüp geçirdim. Dahası kitaplardan okuma yazma bile öğrendim. Bunları öğrenmekle iyi etmiştim. Çünkü bana öyle geliyordu ki bunları Unga'da öğrenmişti. Ve bir gün, zamanı gelir de bir gün kavuşursak, biz, anlıyorsunuz ya, gün gelir de kavuşursak. İşte böylece ora senin, bura benim, bir yerden bir yere dolaştım durdum. Tıpkı kendini akıntıya kaptıran ama bir türlü istediği yere gidemeyen küçük balıklar gibiydim. Bununla birlikte gözümü kulağımı her zaman dört açıyordum. Durdurak bilmeden yollarda taban tepen adamların arasına katıldım. Adım gibi biliyordum çünkü. Aradıklarım konusunda bana bilgiyi verse onlar verebilir, gördüklerini ancak onlar anımsayabilirlerdi. Derken bir gün adamın biriyle karşılaştım. Dağdan daha ayağının tozuyla dönmüştü. Nah böyle böyle fasulyeliliğinde altın parçacıkları vardı yanında. İşte bu adam onlardan söz edildiğini işitmiş. Onlarla karşılaşıp tanışmıştı. Dediğine göre zengin olmuşlardı. Bir altın madeninin bulunduğu yerde yaşıyorlardı. Bu maden ocağı vahşi bir diyardaydı. Epeyce de uzaktaydı. Bununla birlikte Tazel'den kampa ulaştım. Dağlar arasında bir yerdi burası. Adamlar gün yüzü görmeksizin gece gündüz demeden habire didinip duruyorlardı. Beklediğim an gelmemişti henüz. Adamların konuşmalarına kulak kabarttım. O gitmişti. Gitmişlerdi yani. İngiltere'ye gitmişlerdi. Dediklerine göre parası bol olan adamlar getirerek kumpanyalar kuracaklardı. Oturdukları evi gördüm. Ev değil de saraydı sanki. Hani eski ülkelerde görürsünüz ya, öyle işte. Geceleyin pencereden içeri süzüldüm. Bakalım adam ona nasıl davranıyor, bir anlayayım dedim. Odadan odaya dolaştım. Her şey öylesine iyiydi ki. Krallarla kraliçeler de böyle yaşıyor olmalılar dedim kendi kendime. Zaten herkes onu bir kraliçe gibi el üstünde tuttuğunu söylüyordu adamın. Bu kadının neyin nesi olduğunu akıl sır erdiremiyor, şaşıyorlardı. Damarlarında başka bir kanın dolaştığını biliyor ama hiç de akutan kadınlarına benzetemiyorlardı. Onun neyin nesi olduğunu bilmiyordu hiç kimse. O bir kraliçeydi. Ama ben de reistim ve bir reis oğluydum. Ve onun için deri, kayık ve incik boncuktan oluşan yüklü mü yüklü bir başlık ödemiştim. Ama uzun söze ne hacet? Denizciydim ben. Denizlerin üstünde gemilerin izlediği yolu biliyordum. Onu izlemek için İngiltere'ye, oradan da başka ülkelere gittim. Kimi zaman dilden dile dolaşan bir takım söylentiler çalınıyordu kulağıma. Kimi zaman da gazetelerden okuyup öğreniyordum. Ama ne yapıp ne ettiysem de bir kez olsun yaklaşamadım yanlarına. Çünkü onların bol paraları vardı ve vırt zırt yer değiştiriyorlardı. Oysa ben meteliğe kurşun atan yoksul bir adamdım. Sonra yıldızları ters dönüp işleri sarpa sardı. Servetleri bir duman bulutu gibi uçup gitti bir gün. O zamanlar gazeteler hep bu haberlerle doluydu. Ama sonra tek satır söz etmez oldular. Ve ben o zaman anladım ki daha çok altın bulunan yerlere gitmişlerdi. Artık yoksul düştüklerinden dünyadan ellerini eteklerini çekmişlerdi. Ben de onların ardından kamptan kampa dolaştım. Kuzeydeki Kotenay ülkesine bile uzandım. Orada izlerine rastlar gibi oldum. Buradan geçip gitmişlerdi. Ama kimi şu yöne gittiler diyordu, kimi bu yöne. Kimileri de Yukon bölgesine gittiklerini söylüyordu. Bunun üzerine durup dinlenmeksizin yollara düştüm. Bir yerden öbür yere dolaşa dolaştım. Sonunda ucu bucağı belli olmayan bu dünya neredeyse canımdan bezdiriyordu beni. Kotenay'da izlediğim yol berbattı. Bir türlü bitmek bilmiyordu. Bana yol arkadaşlığı eden kuzeybatılı adam açlığa daha fazla dayanamayıp ölmeyi yeğe tuttu. Daha önce Yukon'a dağların üzerinden bilinmeyen bir yolu izleyerek gitmişti. Son soluğunu vermek üzere olduğunu anlayınca haritayı bana verdi. Kendi tanrıları üzerine yemin billah ediyor ve o gizli yerde çok altın olduğunu söylüyordu. Ondan sonra bütün dünya akın akın kuzeye doluştu. Ben yoksul bir adamdım. Köpek sürücüsü olarak birinin yanında çalışmaya başladım. Gerisini biliyorsunuz. Bu adamla yanındaki kadını Dawson'a götürdüm. Kadın beni tanımamıştı. Çünkü ben yalnızca bir delikanlıydım. Oysa onun yaşamı pek hareketli geçmişti. Kendisi için dünyanın başlığını ödeyen delikanlıyı nereden anımsayacaktı ki? Sonra ne mi oldu? Sen bedelini ödedin ve yaptığım görev sözleşmesinden beni kurtardın. Sonra işler kendi kafama göre yoluna koymak için geri gittim. Uzun yıllar beklemiş durmuş ve yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmiştim. Şimdi tam onu elime geçirmişken acele edip her şeyi yüzüme gözüme bulaştırmanın anlamı yoktu. Dedim ya, işleri kendi kafama göre yoluna koyacaktım. Yaşamım gözlerimin önünde canlandı. Neler neler görmüş, ne çileler çekmiştim. Rus denizleri boyunca uzanan bitmez tükenmez ormanlarda çektiğim soğuğu ve açlığı anımsadım. Sizin de bildiğiniz gibi ben onu doğuya, onu ve Unga'yı doğuya, birçok kimsenin gidip de bir avuç adamın geri dönebildiği doğuya götürdüm. Yol uzun, üstündeki karlar ise yumuşaktı. Köpeğimiz çoktu ve epey de oburdular. Tepeleme yüklü kızaklarımız ilkbahara dek ancak dayanırdı. Irmağın buzları çözülmeden önce dönmemiz gerekiyordu. Yol üstünde oraya buraya yiyecek depoladık. Böylece hem kızaklarımızın yükü hafiflemiş hem de dönüşte aç kalma tehlikesini savuşturmuş olacaktık. McQuiston'da 3 adam vardı. Bunların kampına yakın bir yerde konakladık. Güney sınırına aşıp av için konaklayan bir düzine pelinin Mayo'daki kampı yakınında bir yere azık kavuğu açtık. Bundan sonra doğuya doğru ilerlerken hiç kimseyle karşılaşmadık. Gözlerimizin önünde yalnızca uyuklayan bir ırmak, yaprak kımıldamayan bir orman ve kuzeyin beyaz sessizliği vardı. Demin de dedim ya, yol uzun, karlar ise gevşekti. Kimi zaman bütün bir gün didinip durmamıza karşın 8-10 milden fazla ilerleyemiyorduk. Geceleyin ölü gibi serilip kalıyorduk yataklarımıza. Ve onlar benim yanlışları doğrultan Akuta'nın baş adamı Naz olduğumu akıllarının kıyısından bile geçirmiyorlardı. Şimdi artık erzak depolarını daha da küçültmüştük. Geceleyin açtığımız izden gerisin geri gidip kovuğun yerini değiştiriyordum. Böylece kim olsa azığımızı sansarların çaldığını sanacaktı. Irmağın kim yerlerinde göçükler vardı. Üstteki buz tabakası alttaki azgın sularca durmadan kemiriliyordu. Benim sürdüğüm kızak işte böyle bir yerde kırılan buzların arasından köpeklerle birlikte suya düştü. Adamla Unga adına talihsizlikten başka bir şey değildi bu olay. Kızak bol yiyecekle yüklüydü. Üstelik köpekler de en güçlü hayvanlardı. Ama adam güldü geçti bu olaya. Çünkü yaşama gücüyle dolu biriydi. Geri kalan köpeklere çok az yiyecek verdi derken onları teker teker koşumlarından ayırıp öteki köpekleri besledi. Evet, çok hafif döneceğiz diyordu. Köpeksiz ve kızaksız olarak dönerken bir erzak deposundan ötekine uğrayarak yiyeceksiz kalmadan dönecektik. Dediği doğruydu. Yiyeceğimiz çok azdı. Altın, insan iskeletleri ve lanetleriyle dolu maden ocağına geldiğimiz gece sonuncu köpek de yere serilip öldü. Büyük dağların ortasındaki o yere varmak için uçurumun dik yamacını kaplayan buzun üstünde basamaklar açtık. Yer haritada doğru gösterilmişti. Az ötede insan ister istemez vadiye benzer bir şey arıyordu. Vadi madi yoktu. Uçsuz bucaksız ekin tarlaları gibi göz alabildiğine bir kar tabakası uzanıyordu önümüzde. Çevremizdeki yüce dağlar bembeyaz başlarını yıldızlara doğru uzatmışlardı. Bir vadi olması gereken bu düzlüğün ortasında yer yarılmış gibiydi sanki. Bu yarık toprak ve karla karışık olarak dünyanın yüreğine ulaşmak istercesine derinlere doğru iniyordu. Eğer biz denizci olmasaydık bu görünüm karşısında başımızın dönmesi işten bile değildi. Ama korkunç uçurumun kıyısında durup aşağı inmenin yollarını aramaya başladık. Uçurumun duvarı bir yanımızda, yalnızca bir yanımızda dimdik aşağı doğru iniyor, sonra fırtınaya yakalanmış bir yelkenli güvertesi gibi yatay bir biçimde eğiliyordu. Bunun nasıl böyle olduğunu bilmiyorum ama böyleydi işte. Adam dedi ki, cehennemin ağzı bu, aşağı inelim hadi. ve tuttuk aşağı indik. Dipte birilerinin yaptığı bir kulübe vardı. Yukarıdan atılan tomruklarla yapılmıştı. Epeyce eski bir kulübeydi. Çünkü değişik zamanlarda başka başka adamlar orada yapayalnız yaşamış ve ölmüşlerdi. Ayrıca burada bu adamların son sözlerini ve lanetlemelerini okuduğumuz kayın ağacı kabuğundan parçalar vardı. Biri skorbütten ölmüştü. Ötekinin ortağı ise arta kalan son azığı ve barutu aşırmış, sonra da alıp başını gitmişti. Bir üçüncüsü yırtıcı bir boz ayı tarafından hırpalanmış, cıcığı çıkarılmıştı. Dördüncü de ava çıkmış ama açlıktan kuyruğu titretmişti. İşte böylece sürüp gitmişti bu. Hiçbiri altınların yanından ayrılmak istememiş, sonunda şu ya da bu yolla oracıkta ölüp kalmıştı. Topladıkları altınların kendilerine hiçbir yararı yoktu artık. Tıpkı bir düşteymiş gibi kulübenin döşemesi sapsarı kesilmişti şimdi. Ama ardıma takıp ta buralara getirdiğim adam aklı başında ve serin kanlı biriydi. Hiç yiyeceğimiz kalmadı dedim. Şimdilik yalnızca altınları gözden geçireceğiz. Kaynağının nerede olduğunu ve ne kadar bulunduğunu önce bir anlayalım bakalım. Sonra da altınlar gözümüzü döndürmeden ve aklımızı başımızdan almadan çabucak çekip gidelim buradan. Böyle yaparsak sonra yine daha çok erzakla döner, hepsini elde ederiz. Bunun üzerine kuyunun duvarını dosdoğru kesen ana damarı inceledik. Enine boyuna adam akıllı ölçüp biçtik. Çakılı olan işaret kazıklarını söktük ve bu yeri kendimize mal ettiğimizi belirtmek üzere ağaç gövdelerini işaretledik. Açlıktan dizlerimizin bağı çözüle çözüle, midelerimiz kazına kazına, yüreklerimiz ağzımıza gele gele dik duvarı son kez tırmandık ve yüzlerimizi dönüş yoluna çevirdik. Gideceğimiz yere çok az bir şey kala Unga'yı aramıza alıp sürükledik. İkide bir yere kapaklanıyorduk. En sonunda erzak depomuzun bulunduğu yere ulaştık. Ama o da nesi? Kovuktaki yiyeceklerin yerinde yerler esiyordu. Çok ustaca yapılmıştı bu iş. Adama kalırsa porsukların marifetiydi bu. Bir solukta kendi tanrısına ve porsuklara sövüp saydı. Oysa Unga umutsuzluğa düşmedi pek. Şöyle bir gülümsedi ve elini onun avcuna koydu. Bense başımı öte yana çevirdim. Kendimi zor tutuyordum. Unga, sabaha dek ateşin kıyısında dinleniriz, dedi. Makosenlerimizle nefis köreltiriz. İşte böylece makosenlerimizin üstünü dilim dilim kestik, yumuşayıp yutulacak duruma gelsinler diye gece yarısına dek kaynattık. Sabahleyin kurtulma şansımızdan söz ettik. Bir sonraki azık kovuğu 5 günlük yoldaydı. Oraya varamazdık. Av bulmamız gerekiyordu. Gidip avlanalım, dedim. Evet, dedim. Gidip avlanalım. Adam Unga'ya ateşin yanında kalmasını, yorulmamasını tembih etti. Kalktık gittik. O geyik avına, bense yerini değiştirdiğim azık kovuğuna. Benim öyle kaşla göz arasında güçleniverdiğimi anlamasınlar diye çok az yedim. Adam geceleyin kampa dönerken ikide bir de yere yuvarlandı. Ben de açlıktan ve yorgunluktan iyice bitkin düşmüşüm de attığım her adım sanki son adımımmış gibi pozlara büründüm. O gece de makosenlerimizi kemirerek açlığımızı bastırdık. Büyük bir adamdı o. Son ana dek ruhu gövdesini bırakmadı. Unga için duyduğu kaygıyı belirtmek için bir iki kez homurdanmasının dışında sızlanıp bağırmadı hiç. İkinci gün onu izledim. Son anını gözden yitirmek istemiyordum çünkü. Dinlenmek için sık sık yere uzanıyordu. O gece az kalsın sıfırı tüketecekti. Ama sabahleyin yorgun argın söve saya yeniden yola koyuldu. Tıpkı sarhoş bir adam gibiydi. Çoğu kez yılgınlığa kapılıp yenilgiyi kabul edeceğini sanıp bekledim. Ama gücü bitmek tükenmek bilmiyordu. Ruhu bir devin ruhuydu sanki. Bütün bir yorucu gün boyunca canını dişine takabilmişti. 2 kuzey kekliği vurdu ama onları yemedi. Ateşte pişirmesine gerek yoktu. Çiğ çiğ bile yese yaşaması işten değildi. Ama aklı fikri Unga'daydı. Doğruca kampa döndü. Artık yürüyemiyor, karların içinde elleri ve dizleri üstünde emekleye emekleye ilerliyordu. Yanına gittim. Gözlerinde ölüm okunuyordu. Keklikleri o anda bile yemiş olsa geç kalmış sayılmazdı, kurtulabilirdi. Tüfeğini fırlatıp attı. Kuşları tıpkı bir köpek gibi ağzında taşımaya başladı.